Yani burada Kordonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış bir insan bir sistem. Kapkaranlık çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
İyi günler sevgili izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarından tekrar merhaba. Doktor arkadaşım Oktar Babuno ile sunduğumuz Yaşam ve Sağlık programımızda tekrar karşınızdayız. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Nurettin Lüleci. Öncelikle hoş geldiniz Nurettin Bey.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın hocamız anestezyoloji ve reanimasyon uzmanlık eğitimi görmüşlerdi. 1999 yılında doçent oldunuz. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nı kurdunuz. Profesör olarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Algoloji Bilim Dalı Başkanlığını sürdürdü. Yani ağrı bilimi. Ağrı bilimi algoloji eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı'nda nükleoplasti eğitimini İtalya'da, nükleotomi birazdan bahsedeceğiz tabii neler olduğunu daha detaylı anlatacaksınız siz. Nükleotomi eğitimini ve doktor eğiticiliği Amerikan Clarus Medical tarafından sertifikalandırıldı. Paşa kateter uygulamaları eğitimini Almanya'da, klinik ozon terapi uygulamaları eğitimini de Rusya'da tamamladı. Geniş bir uzmanlık alanınız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Eğer bugün görürseniz bugün sizinle bir ozon tedavisi, yeni bir bilim dalı, yeni bir tedavi. O konuda herkesi bilgilendirelim. Ayrıca ağrı biliminde tabii uzmansınız, ağrı tedavilerinde. Ayrıca ameliyatsız baş ve boyun ve bel fıtıkları konusunda da uzmanlığınız var. İsterseniz süremiz el verdiği sürece bahsedelim. Eksik kalırsa da başka bir programda sizi tekrar ağırlamak isteriz tabii ki. Ozon tedavisi nedir hocam isterseniz onunla başlayalım.
Evet, medikal ozon gazının tedavide kullanılmasına medikal ozon terapi ya da ozon tedavisi diyoruz. Şimdi medikal niye medikal ibaresini burada kullanmak gereğini duyuyoruz? Çünkü ozon o kadar geniş bir kullanım alanı var ki yani bugün kumaş sanayinde kotların ağartılmasından tutun, şişelerin dezenfeksiyonundan, büyük otellerden, olimpiyat havuzlarının dezenfeksiyonundan, hatta mesela Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi sularını ozonlayarak satıyor. Yani böyle evet. Bir medikal dışı uygulama alanı var. Veterinerlik uygulama alanları var. Bir de tıbbi medikal uygulama alanları var. Biz tabii işin tıbbi medikal insan üzerindeki uygulamaları şimdi kategorisinde kendimizi addediyoruz. Ozon tedavisi.
Ozon nedir hocam? İsterseniz onu bir açıklayalım.
Evet. Ozon şöyle ifade edelim. Oksijen bilindiği gibi yazıldığı zaman O2 yazılıyor.
Evet.
Bu O2'yi ikiye böldüğümüzü düşün. O1, O1. Yani iki oksijen atomu. Bu iki oksijen atomundan bir tanesi gider başka bir O2 ile yani başka bir oksijen ile birleşirse O3 oluyor. Olay bu.
Evet.
Bu böyle ama oksijen gibi değil ozon. Ozon kararsız bir madde. Yani 20 dakika sonra şu odaya sıkmış olsak ozon diye bir şey kalmaz. Kanda da benzer şekilde kana verir vermez biz 3 ile 10 saniye içerisinde ortada ozon denilen bir şey kalmıyor.
Çok kısa zamanda.
Bir aktif evet. Oksijen kalıyor bir de normal oksijen. Fakat buradaki fark şu. Oksijenden çok daha farklı ve güçlü etkilere sahip. Oksijen maalesef aynı etkileri sağlayamıyor. Ozon aslında herkesin kulağının alışık olduğu bir tabir. Ozon tabakası diye bilinir. Aslında aynı. Ozon tabakasıyla bizim medikal anlamda kullandığımız ozon aynı. Oluş mekanizması aynı. Şimdi güneşten çıkan ultraviyole ışınları yeryüzüne temas ederken direkt olarak bir bariyerle karşılaşıyor. Yani o tavan, gökyüzü. Gökyüzündeki mavi rengi de ozon yapıyor. Bu yerden yaklaşık 20-25 kilometre yukarıda stratosfer dediğimiz bir tabaka. O sürekli orada bu oksijen tabakası ultraviyolanın kendisine çarpmasıyla o O2'ler sürekli O birleşiyor. O1'ler gidiyor başka oksijenlere, sürekli böyle bir değişim içerisinde ozon oluşumu var.
Evet.
Tabii ki bu oluşumu bozan kimyasallar da var. Yani bizim dünyamızda ürettiğimiz zararlı işte diyelim ki buzdolabı gazı, evet, spreyler. Yani insan sağlığına zararlı ne kadar madde varsa işte bu ozonunla da bu karbon birleşikleri bir araya gelerek zararlı oluşumlar oluşturabiliyorlar. Yani ozon tabakası delindi demek, ultraviyole ışınların herhangi bir bariyerle karşılaşmadan direkt o delikten dünyanın üzerine nüfuz etmesi demektir.
Evet.
Ne olacak? İklim değişikliklerinden tutun da kanser oranlarında artışa kadar, çünkü ultraviyole ışını bildiğiniz gibi çok güçlü bir ışık.
Evet.
Yani yanıklardan tutun çok farklı mekanizmalarla yeryüzündeki canlı hayatını tehdit eden sonuçlar doğurabilir. O yüzden bizim ozon tabakasını korumamız gerekir. Bir Nem suresi diye bir sure var. Orada 32. ayette diyor ki bir gökyüzünü koruyucu tavan kıldık.
Evet, evet.
Yani şimdi bakıyoruz tavan yok yukarıda.
Evet.
Ama gerçekten bir koruyuculuk var.
Tabii.
O işte evet, ozon kalkanı bizim dünyamızı koruyor.
Maşallah, evet.
O ozon oradan sıyırırsanız canlı diye bir şey kalmaz.
Kalmaz tabii, dünyada. Doğru.
Evet. Bu yüzden insan hayatı için de bu geçerli. Bütün canlı türler için bu böyle. Yani ozonu böyle bir mekanizma, ultraviyole vuruyor, stratosferdeki oksijenleri parçalayıp tekrar birbirine birleştirip ozon oluşuyor. Biz nasıl yapıyoruz? Biz medikal oksijen gazını bir makinenin içerisine sokuyoruz. Orada aynı ultraviyole arka oluşuyor,
evet,
oksijeni parçalıyor. Parçalayanlar teknolojik olarak bir araya gelmiş mikrogram mililitre düzeyinde bir enjeksiyonumuza gaz çıkıyor. Bu gazın da esasında %95'i oksijen, en fazla %5'i ozon.
Evet.
Yani bizim ozon tedavisi dediğimiz şey aslında ciddi bir oksijen tedavisi. Evet. Ama ozon etkilerinden bir tanesi de malumunuz oksijen vücuda girer ama her doku bunu kullanamayabilir. Ozon varsa hemoglobin hemen oksijeni bırakıyor, o dokuyu yararlandırıyor, kullandırıyor. Şimdi diyelim ki akciğer hastasıyız, yoğun bakımdayız. Kendimize oradan oksijen veriyoruz, basınçlı. Havada zaten %20 var oksijen ama biz yoğun bakımlarda ne yapıyoruz? %50, başlangıçta ilk gelişte %80-90 oksijen veriyoruz. Oksijen de kurutucu bir madde bilindiği gibi. Ne oluyor? Bizim doğal yapımızı kurutuyor. Ama bunun ötesinde netice itibariyle akciğerimizden makineler yoluyla kanımıza bir oksijen geçiyor. Buradan baktığımız zaman, bir tahlil yaptığımız zaman kanımızdaki oksijen miktarı çok olabilir. Ama doku bunu kullanabiliyor mu? Önemli olan, evet, soru burada. Yani dokuya kullandırmak. Tedavide kanımızın içerisinden yararlı hale getirmek. İşte ozonla beraber kullanıldığı zaman ozon hemen etki mekanizması gereği oksijeni hemen dokulara kullandırıyor. Onun için biz mesela KOA hastalarında, akciğer, kronik akciğer hastalıklarında bunu verdiğimizde birçok hastalık tüpten kurtulma durumuna geliyor. Sürekli tüpe bağımlıyor, oksijen tüpüne.
Evet.
Ya sürekli oksijen alıyor ama o oksijen gereği kadar işe yaramıyor. Nasıl yapacağız bunu? İşte bu mekanizmayla bunları çözmüş oluyoruz. Buna benzer birçok şey var.
Evet.
Peki bel ağrı birçok izleyicimiz muhakkak yakından ilgilendiriyordur. Bel ağrılarında ozonu nasıl kullanıyorsunuz tedavi olarak?
Şimdi ozonun isterseniz şöyle bir giriş yapmakta fayda var. Yani ozon ne gibi etkiler oluşturuyor? Bunlardan bir tanesi hakikaten ağrı kesici etkisi var ozonun. Bunu da birkaç yolak üzerinden yapıyor. Yani tıbbi detaya girmeye gerek yok ama şunun bilinmesi lazım. Ağrıyı kesiyor ozon. %100 mi kesiyor? Böyle bir şey yok. Evet. Bu bir uzmanlık işi. Ek, beraber kullandığımız şeyler var. Tek başına kullandığımız olaylar var ozonun. İkincisi mesela vasküler yatakta, damarlarda, hatta mesela diyabette anjiyogenez dediğimiz yeni damar oluşumlarına neden olabiliyor.
Buna da faydalı, evet.
Tabii faydalı. Evet. Kapanmayan yaralarda mesela, bu yaraların kapanmasında fevkalade yararlı.
Mesela diyabet hastalarında.
Kesinlikle.
Evet.
Bunun ötesinde oksijen ihtiyacı olan end organlarımız, mesela beyin, karaciğer, böbreklerimiz, kalbimiz, bunlar oksijene daha duyarlı, daha fazla ihtiyaç duyan, evet, hayati organlarımız. Nasıl oksijeni beyine taşıyacağız? İşte ozon iki mekanizmayla damarları genişletiyor, atar damarları.
Evet.
Ve aktif oksijeni, hani kana girdikten sonra 3-10 saniyede ortadan kalkan ozon, diğer mekanizmalarla antioksidan sistemi çok ciddi bir biçimde tetikliyor. Çünkü bunun hem araştırmaları, yani bu söylediğim şeylerin hepsinin bilimsel temeli var. Bu antioksidan sistem birçok şeyi koruyor vücudumuzda. Aynı zamanda aktif oksijen olarak vücudumuza aktardığımız bu elektron, beyindeki damarları genişlettiği gibi oraya kaliteli, kullanılabilir, nitelikli oksijeni de götürmüş oluyor. Bu sadece damarsal yolla böyle olan hadiseler. Biraz önce zaten vücudumuzda oksijenin kullanımında problem olduğu zaman ozon ilave etmemizle çok daha yararlanımı yükseğe çıkartılmış bir oksijen tedavisinden bahsetmiştik. Yara tedavisinden bahsettik. Çok ciddi mikrop öldürücü etkisi var. Hem de ne? Bakteri, virüs, mantar ve diğerlerine. Mesela havuzların dezenfeksiyonundan bahsettik. Evet. Biz ne kullanıyoruz havuzların dezenfeksiyonunda? Klor kullanıyoruz. Bir kıyaslama olma açısından söylüyorum. Ozonun klordan mikrop öldürücü etkisi 3000 kat daha fazla.
3000 kat çok
fazla. Müthiş bir şey.
Evet.
Ama atığı oksijen.
Virüslere karşı da
tabii tabii etkili.
Evet.
HIV dediğimiz virüslerde olsun. Bunlar kullanılıyor. Evet. Şimdi Ebola'da mesela tabii ki biz bazı bilgilere maalesef perdeli bir şekilde ulaşıyoruz. Dünyada böyle yani. Bunun bir sektörel bazı var. Maalesef yararlı şeyleri her zaman hemen duyamıyoruz, göremiyoruz. Mesela bir arkadaş grubumuz bizim, o Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteren bir arkadaş grubumuz, Ebola virüsünün olduğu bölgeye gittiler. Müsaade istediler oradaki papazlıktan. Onlar ona bir hastane tahsis ettiler. Ebola virüsü üzerinde orada yaptılar.
Evet.
Aynı çalışma daha önce Kanada'da HIV virüsü olan askerler üzerinde çalışıldı. İyi neticeler alındı. Yine bir arkadaşımızın bir çalışması Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından, bu yeni olaylardan önce yapılmış bir çalışma. Bizzat kendisinin 740 bin hasta üzerinde bunu yaptı, çalışmayı. Hepatit C üzerine. Bunlar hep viral hastalıklar.
Bayağı büyük sayı. Evet.
Evet, %40'a yakın bir bazı şeylerde eradikasyonlar söz konusu. Yani tamamen ortadan kaldırmalar söz konusu. Çok ilginç, çünkü virüsler mesela bizim en dirençli olduğumuz tedavide virüsler ne yapıyor virüse? Ozonun kimyasal etkilerinden bir tanesi yağları okside etmesi, yağları parçalaması. Zaten bu etkisinden dolayı da güzellikte kullanılıyor. Hani cilt altındaki yağlar enjekte edildiği zaman yağları eritiyor. Vücuttaki metabolizmayı da hızlandırarak iki mekanizmayla böyle onun... Bu işin kozmetik tarafına girmeden şunu söyleyeyim. Yağları çok ciddi eritiyor. Virüs dediğimiz bu canlıların, zararlı mikropların nüvesinin dışında da bir zarf var. Bu zarf işte polisakkarit yapısındaki yağlardan oluşuyor. Ozon yağları erittiği için virüsler yaşayamıyor, üreyemiyor. Evet. Ve bu tedaviyi daha genişlettiğimiz zaman hakikaten ciddi tabii ki ekip çalışması bunlar. Bu virüslerden kurtulmak mümkün. Yapılan çalışmalar böyle. Ama mesela bu meselesine girince, yağ meselesine girince biraz da kolesterolden biraz girmekte evet. fayda var. O da netice itibariyle vücudumuza yararlı bir yağ. Bizim düşüncemize göre bu ozon tedavisi ile ilgilenen uzmanların yaklaşımı aslında Türkiye'de de tabii ki bu tür tartışmalar çok fazla. Ben sizin hekim olarak yaklaşımınızı bilmiyorum ama bazı sektörlerin ilaç pazarlamak için hastalık oluşturdukları kanaati yaygın. İşin o tarafını bir kenara bırakıp da ozonun etkisine gelsek, ozon yağları okside ettiği için vücuttaki hakikaten bu kolesterol maddesinin de aşırı oluşmasına engel oluyor. Aslında temelde baktığımızda mesela kalp hastalıklarına neden oluyor diyor. Bizim düşüncemize göre kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına neden olan şey bazı parazitler durumlar. Parazitler gidiyor, diyelim ki koroner damara yapışıyor evet. ve bu damarı diseke etme, parçalama çalışıyor, yarma çalışıyor. Kolesterol burada faydalı bir işlev görüyor. Gidiyor bunun üzerine böyle yapışkan gibi bir madde oluşturuyor. Yani kolesterol olan damarlar daha önceden altta yatan bir hasarlanmış mekanizma söz konusu. Ozon bunu, bu mekanizmayı, damarı korumak için gidip bunun üzerine yapışıyor. Yani vücudu korumak evet. için. Şimdi siz kolesterol eritici şeyler kullanırsanız, ilaçlar kullanırsanız bu kolesterolü buradan erittiniz. Buradaki parazit, damara zarar veren parazit faaliyetine devam edecek. İşte enflamasyon oluşuyor damarlarda. Ondan sonra o damar malumunuz birçok sıkıntı yer. Şimdi ozonun faydası burada şu işte esas devreye girdi nokta. Bunu eritiyor ama buradaki mikrobu da öldürüyor.
Evet.
Parazit de öldürüyor. Onun üremesine de engel oluyor. Dolayısıyla böyle daha değişik mekanizmalarla etkileri var.
Tabii böyle bir etkisi varsa
evet,
zaten
evet.
yani kolesterol bir zarar da yoksa bilmem
yan etkisi var mı?
Yan etkisi evet. diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ama bu şöyle hocam. Bir uzmanlık işi dedik ya baştan. Mesela şu burada teneffüs ettiğimiz oksijen ne kadar havada? %20. Evet. 15'e düşerse susuz balık gibi çırpınırız burada. Fazla olursa da bu. İşte yoğun bakımlarda gördüğümüz, biz baştan oksijen miktarını çok tutuyoruz kana geçsin diye ama sonradan gittikçe azaltarak %20'lere indiriyor. Niye? Çünkü çok zararlı etkiler.
Toksik etkiler var. Doğru.
Demek ki oksijenin bile kullanıldığı bir limit var. Fizyolojik sınır var. Ozon tedavisi de öyle. Her hastalığa göre belli bir limiti var. Mesela çünkü kendisi çok oksidan, çok güçlü bir madde. Ozonu çok ilginçtir. Düşük dozda verirseniz kanı sulandırıyor. Yüksek dozda verirseniz kanı pıhtılaştırıyor. Hangi hastalıkta ne yapacağınızı bilerek vermek lazım.
Evet.
Ülseratif kolitte mesela biz veriliş yollarına belki girebiliriz vaktimiz varsa da sonra da ülseratif kolit hastalarında mesela rektal veriyoruz. Şimdi burada eğer kanamalı seyreden bir durum varsa yüksek doz veriyoruz kanamayı durduruyor. Eğer kanama yok sadece enflamasyon ön planda ise daha evet. düşük doz veriyoruz. Cilt yarasında mikrobik böyle affedersiniz yani vıcık vıcık yara derler ya
evet.
o konumdaysa hem kandan veriyoruz hem de torbalama yapıyoruz. Ekstremiteyi havasını alıyoruz. Ozon basıyoruz. Ozon buradaki mikropların hepsini öldürüyor. Öldürüyor ama aynı dozda devam edemiyoruz. Mikroplar öldükten sonra neye ihtiyacımız var? Bizim bu derinin ilerlemesine ihtiyacımız var. İşte dozu düşürdüğümüz zaman da bu sefer buradaki kolajen dokusunu, şusunu, busunu tetikleyerek güzel bir deri oluşumunu sağlıyor. Ben Rusya'da şeyde gördüm. Ameliyattan çıkan ortopedi hastaları gördüm. Böyle 9-10 tane yoğun bakıma koymuşlar. Hepsinin ekstremitelerinde torbalar geçirilmiş. Ozon veriyor. Biz
evet.
de ya ilk defa görüyoruz. Yani Ya dediler biz antibiyotik kullanmıyoruz, bu ozonu kullanıyoruz. Sonra dediler bizim yaralarımız normal batıda uygulanan yaralara göre ozon uygulandığında iz bırakmadan iyileşir. Yani skar dokusu oluşumuna engel oluyor ozon. Bir yer düştü, çarptı, şişlik oldu. Ameliyattan sonra mıncıkların şeylerde, anatomik bölgelerde şişlikler, ödemler oluştu. Bunların da ortadan kalkmasına işte ozon yağıyla olsun engel olunuyor. Hatta ben oradan hemen atlayayım, onkoloji hastanesine gittik. Çok büyük bir hastane. Mesela Türkiye'deki onkologlar biraz ozona karşı böyle direnç gösteriyorlar. Bazıları da gizli gizli kullanıyor. Onkoloji hastanesinin şefleri bize anlattı. Nasıl beraber kombinasyon tedavi yaptıklarını. Tümör markerlarına göre, C3-4'lere göre skalalar yapmışlar. Ozon tedavisi kullanılmadan bir kemoterapi, bir radyoterapi verilen hastalarda tümör markerlarının düşüşüyle, yani örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim ki bir ayda normale düşüyorsa, ozon verince bunlar 3 günde normale düşüyor. Böyle etkiler kanser hastalarında uyguladıklarını ve diğer aklınıza gelecek birçok sahada bu böyle. Şimdi bel ağrısı olarak aldığımızda bel ağrısının birçok nedeni var tabii. Yani bunu bel fıtığı da diyebilirsiniz. Aynı dozlamayı ben burada da söyleyeyim size. Paravertebral dediğimiz belin hani iki tarafında kalın ad evlerimizin içerisine yaparsak dozu çok düşük tutuyoruz hocam. Mesela 10 mikrogram mililitre gibi.
Sadece buradaki, spazm çözmek için mi?
Evet, buradaki amacımız ağrı azalsın.
Lokal mı yapıyorsunuz?
Lokal.
Evet.
Spazm çözülsün diye.
Evet.
Ama diyelim ki burada beraberinde bir bel fıtığı var. Eğer işinde uzmanı değilsek 10-12 seans sürekli her gün buraya biz bu düşük dozu yaparsak oradaki nörel doku tarafından bir iyileşmeler söz konusu. Mekanizmalar çok geniş. Ama biz bel boyun fıtıklarında mesela diskin içerisine direkt yapıyoruz. Görüntüleme eşliğinde diskin içerisine giriyoruz. Yani fıtık dokusunun bizzat içerisine diyeyim giriyoruz. Oraya verdiğimiz doz 25-30 mikrogram. Ne kadar fazla? Yani adeneye verdiğimiz doz 10, disk ve fıtığın içerisine verdiğimiz doz 30. Yani dediğim gibi bu bir uzmanlık ayrımı. Ama bugün en çok ozon tedavisi hangi ağrı tedavi türlerini kullanıyor diyorsanız bizim için öncelik kireçlenmeyle seyreden işte omuz kireç, eklem olan, büyük eklem olan yerlerde. Diz eklemimiz, kalça eklemimiz ve omuz eklemimizde. Ama bunun içerisinde başka patolojiler girdiği zaman o kombinasyonlara devam ediyoruz. Mesela PRP tedavisi bugün çok güncel. Herkes PRP tedavisi yapıyor. Bizim yaptığımız PRP tedavisinin farkı ne? Bizim yaptığımız PRP tedavisinin farkı biz içerisine bizim bildiğimiz dozla ilgililere, meraklı arkadaşlara da söylüyoruz bu dozları. Ozon katıyoruz. Ne farkı var normal PRP'den? Yapılan, İtalya'da yapılmış bu çalışmalar. PRP'nin etkisini, yani bizim özel trombositlerimizin içerisinde büyüme faktörleri olan hücrelerimizin faaliyetlerini ozon kattığımız zaman %600 kat artırıyor. Etki de o derece artıyor. Evet. Ama siz sadece biz de PRP yapıyoruz diyerek PRP yaparsanız bizden 600 kat geride kalırsınız. Yani böyle farklı ara artırıcı formları var. Sadece başka bir ek kullanmadan da eklemler içerisine direkt ozon gazını verebiliyoruz. Tabii ozon gazının tedavide en fazla majör dediğimiz, yani kandan alınarak verilen bir şekli uygulanıyor. Yani bugün de birisi ben ozon tedavisi yapıyorum deyince genellikle bu şekli biliyor. Bir önceki anlattığımız konular biraz daha uzmanlık gerektiren şeyler. Konular böyle geniş.
Evet, geniş. Bayağı bir geniş bir alanda tabii anlatıyorsunuz. Faydalı bilgiler veriyorsunuz. Eklemlerde de hakikaten yani her problemde her zaman ameliyat çözüm olmuyor.
Evet.
Ya mümkün olan tabii ameliyatsız çözüm. Sizin de önerdikleriniz de ameliyatsız çözüm olduğu için çok daha
kabul eşeğer gibi.
Tabii kabul eşeğer. Evet, tabii. Eğer Yan etkisi, yani yan etkileri de tabii ondan da bahsediyorsunuz zaten. Kabul edilebilir bir yan etkisi varsa, azsa, yani aşırı bir yan etkisi yoksa ve etkiliyse mutlaka kullanılabilir. Özellikle ameliyat tabii, çünkü çok büyük bir travma oluyor. Yani ameliyat yaptığınız zaman onun bütün risklerine maruz kalmış oluyor hasta. Tabii mutlaka gerektiği zaman yapılır da. Ama ameliyatsız bir çözüm her zaman tabii daha istediği evet. bir şey oluyor. Hem hastanın hem doktorun.
Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Bu Almanya'da yapılmış bir araştırma. 7 milyon uygulamayı almışlar.
Evet.
Bir ozonun nedir diye. Yani inanır mısınız? Milyonda 2. O da ya demişler niye bu yani böyle bunlar da nedir? Bu hani bu kadar az gözüküyor ama gözükenler de nedir bunlar? Hakikaten bunlar da mesleği yeni başlamış deneyimsiz insanların bu dozları ayarlamamalarından kaynaklanan şeyler. Evet. Bu bağlamda ozonun hani yan etkisi azsa diye söylediniz hocam.
Evet.
Gerçekten bir uzmanın elinde ozonun hiçbir yan etkisi yoktur. Çünkü atığı oksijen.
Evet. Dolayısıyla yani zaten ozon, vücudun yabancı olmadığı evet. bir madde. Peki hastaların yaşa göre bu tedaviye verdikleri cevap farklı oluyor mu?
Tabii ki. Şimdi yani bir bebekte dahi uygulayabiliriz biz bunu. Yaşlılarda da uygulayabiliriz. Ama fizyolojik toleransına göre değişiyor bu. Yani normalde diyelim 20-30 yaşındaki bir insana rahatlıkla verdiğim şeyi çok küçük bebeklerde ve mesela çok ileri yaşlarda daha dikkatli veriyoruz. Onlarda daha mesela damar yolu problemler falan söz konusu olunca rektal tercih ediyoruz. Rektalle de kanın arasında %10'luk gibi bir fark var yani. O da aynı etkileri oluşturuyor. Ozon birçok yoldan veriyor. Mesela kulaktan verebiliyoruz. Bazı beyin tümörlerinde kulaktan veriyoruz. Kandan veriyoruz. Rektal veriyoruz. Diğer vücudun tüm yollarından. Sauna şekli ciltten verilir. Ama cilt demişken söyleyeyim. Bizim de o konuda çalışmalarımız var tabii. Ozonlu yağ çok önemli. Ozon, benim eşim de Marmara Üniversitesi'nde şimdi profesör oluyor. Biz evimizde ilginç gelebilir, ozondan başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bir yere elinizi çarptınız, şişti, ozon. Sinek ısırdı, sivrisinek, ozon. Diyabet hastasısınız, akşam evinize gittiniz, ayaklarınızda yanma var, ozon. Kedi tırmaladı sizi, tırmıkları var, ozon. İki şey var, hem semptomları ortadan kaldırıyor hem de iyileştiriyor. Yani şişse şişinizi alıyor. Ağrıysa ağrınızı alıyor. Çünkü gerçekten bu aktif oksijen Allah'ın bize bir lütfu. Evet. Onu doğru şekilde kullanmak lazım. Mesela geçen çok ilginçtir. Haricen kullanımında da böyle. Bazı hani ozonun bir tek şeyi var hocam. Yani ozon kullanımımızda bizi sıkıntıya sokan bir tek şey var. O da ozonun kokusu. Ya ozonlu ya çok önemli dedik ama sürdüğünüz zaman ozon kokuyor. Eğer o kokuyu bazıları da çok seviyor. Mesela bizden kokuyu talep eden var. Başka yerde herhalde nasıl kullanacağız? Ozon yağı kokusu talep ediyorlar. Şimdi eğer bu kokuyu göz ardı ederseniz ya da alışırsanız mesela hanımlar çok talipler bu işe. Bir ay yüzüne kullansın. Ameliyatsız bir şekilde cildinde çok ciddi parlaklık, düzelme ve o oksijenize gördüm. Hani insan oksijen tedavisi gördükten sonra pırıl pırıl olur ya, o pırıl pırılı mutlaka görürsünüz. Boğazınız şişti dışarıdan verebilirsiniz. O mutlaka emilip bir şey yapıyor. Diziniz ağrıdı, sürebilirsiniz. Bunlar önemli. Oksijen, şimdi bu ozonu tabii ki vücuda aktarma yolları. Biz bu ozonlu yağ dediğimiz zaman en iyisi zeytinyağı. Sıcak şey görmemiş, muamele görmemiş, yani denatüre olmamış zeytinyağını yüksek konsantrasyonda yaklaşık 10-15 gün ozonluyoruz. Çok ozonlarsanız o bir jöle oluyor artık. Katımsı maddeye doğru beyaz bir madde oluyor. Normal ozonlarsanız yine buzdolabında tutarsanız donabilecek bir madde. Dışarıda mı olur? aklınıza girebilecek her problemde bu ozon yağını kullanabilirsiniz. Biz şimdi şöyle düşündük. Ya bu ozon yağını böyle kullanıyoruz ama içilebiliyor da tabii ozon yağı. Yani midedeki helikobakter olsun, enflamatuar bağırsak hastalıkları olsun, kabızlık olsun. Bir ileri gideyim, bu iddialı bir şey değil. Hastalarımızın geri bildiriminden gelmiş. Mesela panik atağı olan insanlarda bunu çok faydalı oldu. Çünkü bir elektron veriyoruz, vücuda aktarıyoruz. Oradan o başka mekanizmaları tetikleyerek bize faydalı bir artık süreçler yaşatıyor diyeyim. Ozon yağını düşündük yani nasıl verelim vücuda? İnsanlar bunu kokusundan alamıyor. Şimdi biz de bunların kapsüllerini yaptık. Hakikaten jelatinize bir kapsül, insanlar hiçbir koku olmadan bu ozon yağlarını içebiliyorlar hap gibi. Tamamen evet. Doğal, hiç katışıksız. Bu tedavide şunun için bunu ifade ediyorum. Herkesin mesela çok vakti olmayabiliyor. Ekonomik durumu müsait olmayabiliyor. En basitinden bu tür uygulamalar bile onların vücuduna bir ozon molekülü diyeyim artık tamam. Ozon maddesinin girişini kolaylaştırıyor ve bahsettiğimiz etkileri belki kandan verilişinin, rektal verilişi kadar olmasa bile mutlaka o da sürekli alındığı için her gün böyle bir minik tetiklenmelerle yaşam kalitemizin artmasına fayda sağlıyor. Dediğim gibi en çok bizde ozonun kandan kullanma endikasyonu yani bize gelen hastalıklar en fazla halsizlik, yorgunluk, beyin faaliyetlerinin artması. Bu neden? Yani mesela işte annem çok halsiz, çabuk yoruluyor. Eğer bir kansızlık söz konusu değilse buna tetikliyor. Mesela Parkinson hastalığında, hareket bozukluklarında, Alzheimer'da hafızanın çabuk toparlanmasında falan fevkalade yararlılığını görüyoruz. Hastalara bunu kullandırıyoruz. Bu iş adamları, çok yoğun çalışan iş adamları da böyle arkadaşlarımız var. Artık iş bizden çıkıyor. Arada geliyorlar. Bizim bile haberimiz yok. Hemşire hanımımız da diyorlar ki siz dozu biliyorsunuz zaten. Tabii ki onlar bize haber veriyor hemen. Ozon tedavisini yani o derece kendileri alıyor. Böyle müdavimlerimiz oluyor. Evet.
Evet. Eğer ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa ozon tedavisinden isterseniz bel ve boyun fıtıkları konusuna geçelim. Orada da sizin önemli uzmanlık dalınız. Günümüzde artık ameliyatlar çok azaldı. Eskiden ben de hatırlıyorum. Hemen her işte fıtığa, her biraz bir şey olana
her ameliyat, beli arayan.
Neredeyse her beli arayana ameliyat yapılmaya çalışılır. Sonra anlaşıldı ki ameliyat yapılmadığı durumlarla yapıldığı durumlar birkaç sene içerisinde birbirini yakalıyor. Tabii ameliyatın bütün risklerine maruz bırakmış oluyorsunuz hastayı. Dolayısıyla ameliyatlar küçüldü %10 ve altına kadar düştü. Şimdi ameliyatsız tedavi yöntemleri çok ön plana çıktı. Çeşitli uygulamalar var. İsterseniz bundan bahsedelim. Sizin de yaptığınız tabii uygulamalar.
Şimdi bizim bu konudaki ameliyatsız bel boyun fıtığı tedavilerdeki uygulama yelpazemiz çok geniş. Ama tabii ki şunu bilmek lazım. Yani her hastaya mı bunları yapıyoruz? Hayır. Yani biz de o kırmızı çizgilere riayet ediyoruz. Bir kere kırmızı çizgileri bilmemiz lazım. Ne yani? Hangi hasta? Zaten bugün yani sizler gibi bilgilendirici programlar olsun, medya olsun, internet erişimi olsun artık insanlar daha bilinçli. Yani bu kadar ameliyatların düşmesinin ve bizim gibi ameliyatsız tedavi uygulayanlara rağbetin artmasının bir nedeni de insanların bilinçlenmesi. Hocam dediğiniz gibi eskiden mesela yapılan istatistikler yüzde mesela bel ağırlığının %40'ını ameliyat edilmiş Türkiye'de. Korkunç bir rakam.
Evet,
dünyada %1 ile 10 arasında değişiyor ülkeden ülkeye. Bizde %40 o kadar büyük bir rakam evet. Ki. Ama dediğim gibi ameliyatı da göz ardı edemeyiz yani olmazsa olmaz.
Tabii ki.
Ha. Şimdi idrarını tutamıyorsa, büyük abdestini tutamıyorsa biz buna ilerleyici nörolojik defisit diyoruz. Yani ayağını muayene ediyorsunuz artık sinir tutmuyorsa.
Evet.
Yaptığınız bütün tedavilere rağmen hastayı çileden çıkartan bir ağrı hala devam ediyorsa, evet. Yani diyelim ki morfin vermenize rağmen ağrısı devam ediyorsa, çünkü ağrı için ameliyat yapılmaz. Yani bu noktalarda hastayı cerrahiye vermek gerekiyor. Ama bunun dışında hangi nedenle olursa olsun, hastanın durumu ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, ameliyat önceliği yok hastanın. Yani ameliyat o hastaların gidebileceği en son durak. Biz ne yapmışız? O durağın yerinden sökmüşüz, işin en başına getirmişiz. Evet. Hasta görür görmez tamam benim yerim burası. Halbuki öyle değil. O kadar çok yer var ki. Zaten bu bağlamda da farkındaysanız dünyada tedavilerde insanlar biraz daha doğala doğru, biraz daha ameliyatsız tedavilere doğru meyil içerisindeler. Evet. Bizim Sağlık Bakanlığımız da bunları dikkate aldı. Bir bakıyorlar sağlık harcamalarında insanların rağbet ettiği şeyler başka yönlere kayıyor.
Evet.
Dünyadaki trend de böyle. Amerika'da da böyle biliyorsunuz.
Evet.
Yani orada da kuruluşlar var. Sağlık Bakanlığı bunu dikkate alarak 14 alt başlıklı geleneksel ve alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları diye bir birim oluşturdu tedavi kurumlarına alt birim olarak. Bunlar üniversite hocalarından müteşekkil. Ben orada ozon komisyonundayım. Çünkü ben ozonu biliyorum. tamamlayıcı bir yöntem olarak. Orada bütün bu alt birimler insanların rağbet ettiği bölümler var. Ben bunlardan bir kısmını kullanıyorum. Ameliyatsız çünkü çözümlerin içerisinde bunlar. Ama aldığımız eğitim gereği elimizdeki eğer bu alternatif çözümlerden yarar göremiyorsa hasta ya da diyelim ki fizik tedaviye gitmiş, yarar görememiş. İlaç tedavisinden yarar görememiş, oradan fizik tedaviye gitmiş, yarar görememiş. Bundan sonraki yer cerrahi değil işte. Orada bir ara form daha var.
Evet.
Bu işleri minimal invaziv dediğimiz ameliyatsız olarak. Örneğin yani biz bel fıtığında ozonu ne kadar uyguluyoruz? Hasta geldi, yattı. Görüntüleme eşliğinde baktık fıtığın içerisine. Yani bizim oradaki toplam uygulamamız 2-3 dakikayı geçmez.
Evet.
Ozon fıtığı hem büzüştürüyor hem ağrıyı gideriyor orada. Şimdi böyle bir dual etkisi, çift yönlü bir etkisi olan maddeyle sıkıntılarından kurtulmak var. Bir de gerçekten çok brutal bir şekilde kesilip biçilip belli bir fizyolojik
bu küçülme büzüşme ne kadar süreyle oluyor? Yani kalıcı mı yoksa
kalıcı oluyor belli
süresi var mı? Evet.
Kalıcı oluyor.
Evet.
Yaklaşık bir hafta içerisinde kendini belli ediyor.
Evet.
Biz mesela bunları dejenere dediğimiz hani suyunu kaybetmiş disklerin içerisine de yapıyoruz. Fakat şöyle bir durum oluyor. Kendi orada bu işin sınırları var. Bir uzmanlık konusu. Mesela bunu uyguladınız. Hastaya ozonu uyguladınız. Hasta size 3 hafta sonra kontrole geldi. Yine o kırmızı bayraklardan bir şey yok ama bacağına vuran şiddetli ağrı var. Ayakta duramıyor hasta mesela. İşte merdiven çıkarken zorlanıyor. Çorabını giyemiyor, belini doğrultamıyor. Bir sürü sıkıntılar var. Yani fıtığın bütün belirtileri var diyelim hastada. Ama sizin yaptığınız ozon da işe yaramamış. İşte burada biraz daha bizim eğitim gördüğümüz teknolojik uygulamalar işin içerisine giriyor. Bugün en fazla yaptığımız şey lazer yapıyoruz biz. O fıtığın içerisine aynı ozonda giriş olduğu gibi kısa süreden kastım 15-20 saniyelik bir şeydir bu. Diskin içerisine girdikten sonra lazer veriyoruz diskin içerisine. Lazer de bildiğiniz gibi yani ben bunu anlatırken hep aynı şeyi kullanıyorum ama bir pirzolayı hani kasaptan aldığınız zaman dövülmüş olur da kızgın yağın içerisine attığınız zaman o yağın içerisine girerken et böyle bir kendini toparlar.
Evet.
Yani lazerin etkisi de öyle. Fıtıklaşmış, genişlemiş, sarkmış diyelim bir kısım fıtığın içerisine lazer uyguladığımız zaman o ısının etkisiyle öyle bir toparlanma yapıyor.
Evet.
Zaten 2-3 milimlik, 1 milimlik bir toparlanma bile o fıtıktan kurtulmaya neden olur.
Tabii.
Orada bile yine lazerin üzerine ozon gazı veriyoruz. Yani bu iki uygulamamızın ötesine pek geçmiyor. Niye geçmiyor? İhtiyaç olmuyor. Hastalar gerçekten bunlardan çok yarar görüyorlar.
Evet.
Ama bunun ötesinde mesela otomatik fıtık boşaltma diye bizim kendi tabirimiz, hani perktan dışarıdan bir boruyla fıtık dokusunun içerisine girilerek cihazlar vasıtasıyla hani bir elektrik süpürgesi gibi fıtığı oradan böyle çekme sistemlerinde uyguluyoruz teknolojik olarak. Ama bunlar pahalı sistemler. Yani bizim halkımızın ortalama bütçesini zorlayacak şeyler. Ama mecbur kaldığımızda bunu yapıyoruz. Bunun ötesinde yine bu fıtıklarda çok çok farklı radyo frekans teknikleri var. Ama radyo frekans da netice itibariyle ısıyla çalışan bir şey. Derecelendiriyoruz. İşte sıfırdan başlıyor 90 dereceye kadar.
Evet.
O ısının ısıttıkça o küçülüyor, yoğunlaşıyor.
Evet.
Böyle o şekilde ufak ufak bu disklerin toparlanması sağlanabiliyor. Buna benzer yöntemleri de kullanıyoruz. Ama ana eksen ozon gerçekten yeni başlamış fıtıklarda böyle çok şiddetli ayağına vurmuş ama yeni olmuş. İsterse patlamış olsun. Yeni olmuş olması şartıyla o patlamış fıtıkları bile büzüştürerek çok güzel, çok faydalı etkiler oluşturabiliyoruz. Bunun dışında kombinasyon tedavilerinden yine ozon verdiğimiz zaman mesela aynı trasenin üzerinde oluyor. Transforaminer diyoruz biliyorsunuz hocam anatomik olarak. Oradan çıkarken tam o ayağa giden sinirin üstünden geçiyoruz. Dur diyoruz biz bir de bu sinire bir şey yapalım. Orada durarak oraya bazen kortizonlu bir enjeksiyon yaparak hem sinirin şişliğini alma bağlamında hem oradaki dokudaki biraz enflamasyonu azaltma açısından bununla birlikte de kombinasyon yapıyoruz. Bu bahsettiğim tekniklerin birçoğunun daha da ileri teknikleri var ameliyatsız bağlamda. Hem boyun fıtıklarında uygulayabiliyoruz, hem bel fıtıklarında uygulayabiliyoruz. Benim söyleyeceğim çeşitlendirmeler bu bağlamda yeterli gibi.
Peki başarı oranları şöyle yani kabaca bir kıyasladığımız zaman, şimdi bir de tabii ameliyatlı yöntem var, ameliyat dışı konservatif tedavi, fizik tedavi var, bir de sizin uyguladığınız yöntemler var. Böyle yeri nasıl oluyor? Yani hangi aşamayla hasta bir tedavi görmesi gerekiyor ve başarı oranları neler yaklaşık olarak?
Şimdi tabii hadise olur olmaz bize hemen gelmelerine gerek yok.
Yani. Evet.
Öyle bir beklenti içerisinde değiliz. Mesela benim hastalarımın %60'ını beyin cerrahi bölümü yolluyor bana. Ya diyorlar bunlar ameliyatsız hallolabilir. O arkadaşlardan geliyor tedaviler.
Evet.
Mesela %60'ın diyelim ki bir %20'lik kısmı da fizik tedaviden geliyor. Evet. Ama genelde baktığımız zaman yani genellikle başka bir hekim tarafından tedavi edilmeye çalışılmış hastalar. Şöyle bir sıralama yaparsak bir pratisyen hekimin gördüğü, sonra normal bir uzman hekimin gördüğü, kısmen fizik tedavi veyahut da alternatif birçok yöntemlerin denendiği hastalar bunlardan fayda göremezlerse bize geliyorlar. Ama bir hasta grubu da bizim bu yaptığımız faydalı uygulamalardan işte hani komşunun tavsiyesi yok medyadan takip ederek bilerek de direkt bize geldikleri de oluyor. Yani böyle de ciddi bir hasta potansiyelimiz de var. Bu seneler içerisinde oluşmuş bir şey. Yani bunu niye bana geldin demiyoruz hastaya tabii bir hekim olarak. Biz de ona kendi elimizdeki imkanların en basitinden uygulamaları yapıyoruz. Mesela bir kuru iğne uygulaması yapıyoruz. Niye? Adale spazmıyla seyreden ama nörolojik defisiti olmayan yani sinirlerde herhangi bir hasar oluşmamış hastalarda kuru iğne yapıyoruz. Yani kuru iğne adale spazmını çözüyor.
Evet.
Adale spazmını çözünce hasta rahatlıyor. Ağrısı azalıyor. O hastaları o bağlamda faydalı olup gönderiyoruz. Ama bakıyorsunuz adale spazmını çözmek radiküler ağrı dediğimiz sinir ağrısını yani parmaklara kadar vuran ağrıyı uyuşmayı eğer ortadan kaldırmıyorsa ve MR'daki görüntülerde MR çok önemli zaten bu elimizde artık bugün olmazsa olmaz herkesin elinde bir MR var.
Evet.
Herkes MR ile geliyor. Bu MR'daki görüntüde artık tecrübe sahibiz yani bunu lazerle mi yapsak, ozonla mı yapsak veya daha ileri bir teknikle mi yapsak ya da biz dokunmayalım beyin cerrahisine mi göndersek noktasında bir şeyimiz var. Orada da dediğim gibi kuru iğneden fayda görmezsen ozon tedavisinin, fıtığın içerisinde yapılan ozon tedavisinin çok ciddi yararını görürsünüz.
Evet.
Peki ameliyat için son durak dediniz. Diyelim ki ameliyat oldu hastamız ama hala ağrımız geçmedi. O zaman en baştaki duraklara mı, yani diğer tedavilere tekrar geri dönebiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
Şimdi Osmanlı'da bir tabir var. Nişancı demek attığını vuran demekmiş. Eğer vuramadıysa nedenini araştırıp bulan, tekrar attığında da vuran diye bir tabir var. Şimdi onun için böyle bir durumda hocam da bir kendi konusu, o da bilir. Nedenini araştırmak lazım. Biz bunlara genellikle başarısız bel cerrahisi diyoruz. Yani bunun farklı nedenleri var. Yanlış mesafe açılmış olabilir. Yani siz fıtık için gidiyorsunuz. Diyelim ki el 3-4'te fıtığınız var. Ama doktor beyin dalgınlığına geliyor veya özensizliğine geliyor. Ne dersiniz? El 4-5'i açmış. Ya da hastanın doğuştan, işte biz transisyonel vertebra diyoruz. Belin en altındaki kemiklerinde farklı anatomik şeyler olabilir, anormallikler olabilir. O sizin mesafe tayininizi güçlendirebilir. O zaman o tür bir sıkıntıya düşmemek için biraz tecrübe tabii ki gerekliyor. Yanlış mesafe, yani birinci nedeni yanlış mesafede olabilir. İkincisi, tekrardan aynı yerdeki girişimler olabilir. Üçüncüsü, hakikaten cerrah hiçbir hata yapmamış olabilir. Ameliyatı çok mükemmel geçmiş olabilir ama o bireyin kendi vücudunun dokusundan kaynaklanan bir iyileşme sürecinde yapışmalar olması söz konusu olabilir. Yani fıtık iyileşirken çevre dokularda da reaksiyon yapıyor ve sinire yapışıyor.
Evet.
Sinire yapışarak iyileşiyor. Biz bu araştırmalarda, yani ameliyat olmuş, niçin geçmemiş araştırmalarında kontrastlı ilaçlı MR'ı tercih ediyoruz. Çünkü fıtık dokusunun damar ve siniri olmadığı için oraya ilaç girmiyor. Eğer büyük bir kitle var ve oraya ilaç girmemişse, bu nüksetmiş. Sizin aldığınız bölgeden tekrar da çıkabilir. Evet. Zorlarsanız çıkar yani. Ameliyatlar o yüzden kesin, bize hastaların en çok sorduğu soru, hocam bu kesin çözüm mü? Ya kesin çözüm diye ameliyat olmuşsun ve olmamış yani. Ne demek ameliyat? Orada fıtık olan doku tamamen oradan alınmış demek. Demek ki vücut bunu bir şekilde sen dikkat etmiyorsun, zorlamışsın, oradan hemen çıkmış.
Evet.
Erken durumda bundan daha çok çıkabiliyor yani. İlk 15 günde, bir ayda. Sonradan da ya bu doktor iyi değil. Ya hayır, doktor iyi. Doktor hata yapmamış olabilir. Fıtık çıkmamış olabilir ama yapışıklık varsa, işte dediğim gibi damar siniri olduğu için bu yapışıklıkların, verdiğiniz ilaçlı madde onu böyle sarar. Ve sinirin etrafında böyle bir yüzük gibi, halka gibi onun yapıştığını görürüz. Onu da eritici ilaçlar verdiğimizde, enzimler var.
Evet.
Hiyaluronidaz yapıyoruz. Ona bir miktar da kortizon ekleriz. Ama esas madde o doku eriticilerle o yapışıklıklara engel olmak mümkün. Onu da tabii ki MR'da öyle değerlendiriyoruz ama girişim esnasında da görüntü cihazlarıyla bunu yapıyoruz. Orada da kontrast madde veriyoruz. Bu sefer bizim gördüğümüz o yapışıklığın nerede olduğunun daha net görünmesi sağlanır. Oraya kadar giden kateterlerimiz var. Yani orada da başarı oranları fena değil. Ama alternatif uygulamalarla başarı oranı, ne derseniz hocam, ortalama bir rakam vermem gerekirse, yani tümünde nedir sizin başarınız diye bana bir soru yöneltirseniz, ben %75 derim. Ama bu %60 ile %90 arasında değişir.
Evet.
Onun için özellikle ameliyat olmuş ama ağrılar geçmemiş vakalarda, yeni oluşumlar bunlar genellikle, biz mesela o fıtığı nüksetse bile o fıtığın içerisinde yine ozon veririz. Yine büzüşme olabiliyor. Yani fıtığın içerisinde ozon, çevresinde doku eritici madde verdiğimiz zaman hastalar bundan kurtulma imkanını buluyorlar. Ben ama hastaya ne diyorum? Hastaya şöyle bir şey diyorum yani. Ben bundan kurtulacak mıyım? Öyle bir şey yok. %0 ile %100 arasında bir yerdesin. Çünkü her ameliyat olan insanda böyle bir yapışıklık söz konusu değil. Onun vücudundaki kendi dokusal, yapısal şeyleri ortaya çıkartıyor.
Evet.
O zaman bundan kurtulmak da aynı şekilde bireysel bir cevap. Ama Ortalama dediğim gibi %75'lik bir oran ortalama iyidir.
İyi tabii, güzel. Bayağı bir başarı oranı yani %75'lik. Tabii süremizin sonuna geliyoruz. Biraz da ağrılardan bahsetsek uygun olur mu? Mesela baş ağrıları nedir? Siz müdahale yöntemleriniz var. Gerilim tipi baş ağrısı veya nöropatik ağrı denen. Bunların ne olduğunu açıklayıp acaba neler yapılabilir? Evet. O konularını kısaca bahsedelim tabii mi?
Hocam, baş ve yüz ağrıları tabii ki baş belası bir konu.
Evet.
Yani mesela bize 15 yıl baş ağrısıyla ben migrenim deyip gelen hastalarda migren olmadığını görüyoruz. Mesela en basitinden soru soruyoruz. Sizi gece bu ağrı uyandırıyor mu uykudan diye. Uyandırıyor diyor. Ama 15 yıllık migren. Biz biliyoruz ki migren ağrısı gece uyandırmaz.
Evet.
Bu bir nöropatik ağrıdır. Yani gerek küme baş ağrısı olabilir veyahut da trigeminal bir nevralji olabilir. Bunlar uyandırabilir sizi. Ha, bu basit bir ayrım. Bizde tedavide de çok farklı yollar açabiliyor. İşte benim sürekli ensem ağrıyor. Yani başımın arkasından geliyor ağrı. Biz bu ağrı türünü çok görüyoruz. Servikojenik baş ağrısı hocam. Evet. Tek taraflı bir baş ağrısı. Bıçak saplanır gibi olur, iğnelenme gibi olur ve bu da zonklama gibi olabilir. Tabii ki çok düşük de olsa migrenin bu tür formları da var. Ama bu tek taraflı gelen, bazen çift taraflı olur. Tek taraflı gelen ağrılar başın arkasından öne doğru yayılır ve çok şiddetli olur. Biz bu sinire, orada bir siniri var, oksipital sinir diyoruz.
Evet.
O sinire radyo frekans yapıyoruz. Pals radyo frekansı. Yani sinire zarar vermeden ağrıyı taşımasına engel oluyoruz.
Evet.
Ve hasta o ağrıdan kurtuluyor. O çok başarılı olduğumuz bir durum. Yine onun tam tersi öne gelecek olursak, bize bütün dişleri çekilmiş olarak gelen hastalar oluyor. Burasında bir ağrı var. Şimşek çakar gibi vuruyor. Ve bu diş ağrısı zannedilerek 32 dişini çektirmiş hasta çok geliyor. Bir trigeminal nevralji var. Tabii ki bunların öncelikle bir ilaç tedavileri yapılıyor ama artık dayanılmaz bir boyuta gelir ve ilaçlardan fayda görmezse biz yine bunlara da görüntüleme eşliğinde o anatomik bölgeleri biliyoruz. Cihazlarla gerekli uyarımları yapıyoruz. Sonra radyo frekans tedavisi uyguluyoruz. Yine küme baş ağrılarında migrenin en çok karışan işte tek taraflı gözünün etrafında zonklama tarzında olan hatta burun tıkanıklığı söz konusu, gözü yaşarma, böyle grip olmuş gibi söz konusu bir hastalık. Çok şiddetli, insanı durduğu yerde duramayan, kendini oraya buraya atmaya çalışan, çok şiddetli baş ağrılarında, tıbbi bir tabir ama sifanopalatin dediğimiz, bir içeride ganglion var, bu ağrıları tetikleyen bir odak noktası, düğüm. Onun yerini biliyoruz, onu ortada, yani onu bir bakıma radyo frekansla bir bombardımana tutuyoruz. Fonksiyonlarını yok ediyoruz.
Evet.
Türkçesi bu. Buradan migrene geldiğimiz zaman migrenin birçok tetikleyicisi var. Yani yüzümüzde. Bunlara bir alternatif yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Ama daha ileri boyutta söylüyorum. Herkes alternatif şey yapmıyor tabii ki. Uygulama yapmıyor. Yine bu tetikleyici noktalar üzerine yapılan herhangi bir enjeksiyon. Bazı yerlerde botoks yapılıyor. Yani botoks o kadar bir kere botoksun kendisi zehir yani. Botoksu çok tercih etmiyoruz dokuya vermeyi.
Evet.
Ama botoks yerine kullandığımız radyo frekans daha zararsız, daha fizyolojik. Pas modunu kullandığımızda geri dönüşümü daha kolay olan. Yani vücudunu tamir ediyor ama bu arada siz ne kadar zamanda tamir ediyor? 1,5 yılda tamir ediyor vücut. O sizin bozduğunuz iletimi. 1,5 yıllık ağrısız bir periyot olabilir. Bu esnada da ağrı bir kısır döngüdür. Yani bir yerinden böyle kırdığınız zaman bir daha olmayabilir.
Evet.
Olsa da aynı şiddette olmayabilir.
Evet.
Bu da migrenin tetikleyicilerinin yani bulunduğu anatomik bölgeye göre tetikleyicilerin bulunduğu duyu sinirlerini hareket değil, duyu sinirlerini radyo frekansı yöntemiyle devre dışı bırakarak bu ağrılardan kurtulmak mümkün. Yani biz ana eksen baş ağrılarından kurtulmak için en fazla radyo frekans kullanıyoruz.
Evet.
Ha gerilim tipi oluyor. Hani elimizde halkın, biz wet cupping diyoruz, hani halkın hacamat dediği yöntemlerden, evet, tutun da kuru iğneden, harici lazerlerden, bu bölgedeki bazı manipülatif tedavilerden, kısmi traksiyonlardan birçok yöntem işin içerisinde. Ama bunlar işe yaramadığı zaman dediğim gibi ona sunacak daha etkin tedavi var. Tabii ki bu etkin tedavi dediğimiz zaman işin içerisine teknoloji giriyor. Yani hacamat da hani bir kupayla vakumlarsınız bunun tedavisini olur. Bazı türlerde.
Evet.
Veyahut da bir kuru iğne yaparsınız olur. Ama radyo frekans dediğimiz zaman, lazer dediğimiz zaman işin içerisine bir teknoloji giriyor. Teknoloji de maliyet getiriyor. Bize de risk getiriyor. Radyasyon altında yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani hastaya külfet biniyor tabii ki. Hani külfetsiz uygulamalar da var. Hastalar şunu bilmeliler, yani bize geldiklerinde onların durumuna göre, hastalıklarının şiddetine göre onlara bir öneride bulunacağız artık.
Evet.
Için. Ama bu tedavinin ne olacağı noktasında bir öngörümüz yok baştan. Anlattıkça, konuştukça, daha önce gördüğü tedavileri masaya yatırdıkça, nelerden yarar görmüş, nelerden yarar görmemiş, bunları irdeledikçe karşımızda bir ağrı uzmanı olarak ne yapmamız gerektiği noktasında bir kanaate varıyoruz. Bunu hastaya soruyoruz. Yani biz sadece şunu düşünüyoruz ve şöyle bir tedavi yapacağız. Allah'a şükür bu konuda iyi mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hastalarımızın memnuniyeti iyidir. Evet.
Hocam çok güzel anlattınız. Daha konuşacak konular var ama süremizin de sonuna geldik. Eklemek, evet, istediğiniz bir şey varsa.
Eklemek istediğim şey şu. Ben bir kere buradan kamu hastanelerine de teşekkür edeyim de. Beni 2 hafta önce üniversiteden, Sakarya Üniversitesi'nden bir kanser ağrısı için davet ettiler. Yani kanser ağrısı bildiğiniz gibi dayanılmaz en şiddetli ağrı. Sağ tarafında bir ağrı. Orada bir işlem yaptık üniversitede. Orada,
evet,
Serbülent Gökhan Beyaz diye çok değerli bir ağrı uzmanı arkadaşımız var onunla beraber. Tabii ki onlar da tekniği biliyorlar ama hocam bize eşlik eder misin? Gel yanımızda dur, başımızda dur gibi. Gerçekten boyundan beyne giden damara kabloyu diyeyim, ağrı kablosunu buluyorsunuz. Radyo frekansla tabii ki aşamalı bir tedavi. Bir dakikalık bir tedavi ama önce 10 saniye uyguluyoruz. Bu kanser vakasına 10 saniye uyguladık radyo frekansı. Hasta uyanık tabii.
Evet.
Hastaya sorduk. Hasta şöyle, oh dedi, hiç ağrım yok dedi. Allah'a şükür dedi. Yani bazı ağrı türleri çok kısa bir girişimle, bir dakikalık şeyle sıfır hale gelebilir. Bu kanser ağrısından bahsediyorum. Bu hasta artık 100 miligramları geçmiş, evet, morfinler kullanıyor. Yani bunu hani son bir şey söylemek ister misin dediniz diye.
Evet.
Bu vakayı da arkadaşlar takdim etmişler. Kamu hastanelerinde sitesinde yayınlamış. Bize de teşekkür etmişler. Biz de onlara teşekkür edelim sizin vasıtanızla. Yani ağrı çekmek, hani bu bir uzmanlık meselesi. Her türlü ağrıya müdahale edilebilir. Ha, yetersizlik söz konusu olmaz mı? Yani her şeyde de %100 başarılı mı oluyoruz? Böyle bir şey de yok. Ama normal kabul edilen konseptte artık benim ağrımın çaresi yok diye insanların bir kenara kendilerini çekmemeleri lazım. Her ağrıya göre belli bir tedavisi var. Şu ana kadar insanoğlunun keşfettiği tedaviler konusunda deneyimlerimiz var. Yardımcı oluruz. Ben sizin vasıtanızda hem beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok bilgilendirici,
evet,
bir program oldu.
Evet.
Gerçekten çok da anlatımınız da güzel. Eksik kalan konularımız da var. Onun için sizi de dediğim gibi ayrıca ağırlamak isteriz.
Tabii ki memnuniyetle. Evet. Seyircilerimize de,
evet,
ağrısız günler diliyorum.
Evet, en önemlisi. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Sayın Profesör Doktor Nurettin İlacı konuğumuzdu. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyoruz. Bu soruları
Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi. Rastlanan dağılık için. Bu sistemde kaptaranlığı çalıştık. Şu kadar bir hacim.